Ayrım 54, sayfa 633. Hrant Oskanyan ihraç kararını tanımadığını, çünkü buraya bugün ya da yarın halkın darmadağın ederek layık olduğu yanıtı vereceği, laf üretmekten başka bir işe yaramayan bu yaşlılar birliğinden ayrılmak için geldiğini bağırıyordu. Şiddetli bir hızla konuşmasına rağmen bir zamanların suskun adamı lafını bitirememişti. Zira Terhay Kazun birkaç saniye içinde öğretmeni güçlü bir tekmeyle dışarı atıp kapıyı kapadı. Geride kalan olumsuz sessizlik içine muhtarlar birbirleriyle bakıştılar. Başkanın bu diktatörce davranışının bundan sonra içlerinden herhangi birine yönelme tehlikesi vardı. Seçilmiş biri sadece genel halk toplantısı tarafından görevden alınabilirdi. Yöneticilerin başkan da dahil görevden alma yetkisi yoktu. Ve umutsuz açlık hayaleti her geçen saniye dev adımlarla kent çukuruna yaklaşırken hafifçe öksürüp boğazını temizleyen Thomas Kebusyan kel kafasını sallayarak Önderler Konseyi'ni seçilmiş bir üyesinin maruz kaldığı harekete karşı belli ölçüde anayasal bir itirazda bulundu. Gerçi Terhay Kazu'nun karar verme yetkisi vardı ama herhangi bir öneri geldiği zaman kullanabilirdi yetkisini. Muhalefet ilk kez iyice belli ediyordu kendisini. Muhaliflerin içinde muhtarlardan başka birkaç genç öğretmenle Terhay Kazun'a kinlenmiş bir köy papazı da bulunuyordu. Baba oğul Tomasyanlar hala öfke ve utançtan terleyerek güvenleri sarsılmış halde oturmaktaydılar. Muhaliflerin dışında herkes, başta Terhay Kazun olmak üzere, bilmeden istemeden büyük felaketin görüşüleceği toplantının ana konusu olan Bagratyan, kendisi toplantıda değildi, yanlısı olmuştu. Terhay Kazun bütün konuşmaları kabaca kesip, nihayet hayati meseleye geldiğinde artık çok geçti. Sunak meydanından gelen şüpheli gürültü önderliğin hemen müdahalesini gerektiriyordu. Hrant Oskanyan güçsüz biriydi. Avrupa ülkelerinden birinde o tam anlamıyla bir entelektüel olarak, yani kol gücüyle geçinmeyen ve kaba güçlerin mücadelesine yer alamayacak sallantılı bir ruh, her yerde geride kalmış, güç ve itibar için büyük bir açlıkla kendini paralayan, ortalama eğitim görmüş biri olarak değerlendirilirdi. Buna göre Oskanyan'ın durumu başka koşullar altında bütün çılgınlıklarına rağmen zararsız görülebilirdi. Fakat burada damlacık da vahim sonuçlara yol açmaktaydı. Hrant Oskanyan yapayalnızdı ama bugün bir parça kendini gösteren karanlık aynı zamanda da meçhul bir dünyayla ilişki halindeydi. Bir anlamda bu dünyayı denetlemek üzere hükümet komiseri olarak gönderilmişti. Entelektüel olarak bu rolde başarısız kalmaya mahkumdu. Başarısızlığı sadece Sarkis Kilikyan'la ilgili değildi. Asker kaçaklarının taçsız prensi olmasına rağmen Rus sessiz bir yalnızlıkta yaşıyordu. Her zaman olayların merkezinde bulunsa da kişisel olarak eski Hristiyan keşişleri gibi hareketsiz ve öteki dünyadan gelmiş bir ruh kadar ilgisizdi. Güzel ve hüzünlü sözcük yapayalnızlık ona en katı anlamıyla uyuyordu. Fakat bu 32 gün içinde Güney Kalesi'nde Kilikyan'dan başka 80'den fazla asker kaçağı toplanmıştı. Birçok durumda asker kaçağı kavramının daha az şerefli başka suçları gizlemek için kullanıldığı da bilinir. Bu insanların giderek çoğalması Terhay Kazun'la Gabriel Bagratyan arasında anlaşmazlığa bile neden olmuştu. Gabriel genç ve askeri eğitim almış, hiç kimseyi gözden çıkarmamak gerektiğini düşünüyor, Haykazun ise bu kişilerin büyük çoğunluğunun işe yararlılığından, bunun da ötesinde gerçekten Ermeni olup olmadıklarından kuşku duyuyordu. Aralarında birkaç haydut da olsa diye sakinleştiriyordu papazı Gabriel, savaşta mükemmeller. Aklında hareketli muhafız alayında tanıdığı bazı asker kaçakları vardı. Bu zor topluluğu tamamen denetim altına alabilmek için Bagratyan'ın mutlaka bir süre onlarla birlikte kalması zorunluydu. Fakat o sevgili seçme mangalarında kalmayı sürdürüyordu. Aslında Stepan'ın ölümünden bu yana kuzey geçidinde de göründüğü yoktu. Hıdır Beyli beceriksiz adam birkaç gün önce ağır ateşle bulaşıcı hastalık ormanına taşındığından beri güneyde düzenin tek temsilcisi olarak Hrant Oskanyan kalmıştı. Gabriel'i taklit ederek asker kaçakları arasında uyuyor, bütün yaşamlarını paylaşmaya çalışıyordu. Fakat bu hiç de kolay değildi. Dayanıksız cüce kendisini başka şekle girmeye, feleğin çemberinden geçmiş bu adamlara uyum sağlamaya, onlarla yakınlık kurmaya zorluyordu. her gün lanet herifi oynamak, bedensel güçlerini ve cesaretlerini aşan biçimde yaşamak zorundaydı. Önderler Konseyi'nde devrimci tavrının ilk provasını gözler önüne seren kısa boylu öğretmenin tuhaf gelişiminin temel nedeni Juliet Bagratyan'ın açtığı yaradan sonra bu ilişkiydi işte. Toplantıda çıkardığı kavgadan son derece gurur duyan Oskanyan artık kendisini devrimci diye tanımlıyordu. Güney Kalesi Sunak Meydanı'ndan böylece düzen ve önderlik ruhundan çok uzaklarda tek başına bir kesimdi. Halk bu kesimden görünür biçimde korkmaktaydı. Kent Çukuru ile Kuzey Geçidi arasında canlı bir hareket varken Güney Kalesi'nin kayalıklarında sadece birkaç meraklı görünürdü. Bu durum ne uzaklıkla ne de asker kaçaklarının aile bağları olmamasıyla açıklanabilirdi. Zaman zaman Gabriel'in gönderdiği denetçiler herhangi bir dikkat çekici gözlemde bulunmuyorlar, bu da Gabriel'i memnun ediyordu. Apaçıktı, asker kaçakları halkın içine kabul edilmelerinden ve şimdiye kadar sürdürdükleri sefil yaşam yerine hiç olmazsa düzenli yemek yiyebilmelerinden hoşnutlardı. Ama halka gerçekten ne kadar bağlı olduklarını, halk için ne kadar özveride bulunabileceklerini kimse bilmiyor, kimse de bu konuyu düşünmüyordu. Güney Kalesi kendine özgü bir dünyaydı. Buradaki birliğin başkaları tarafından araştırılmayan bir yaşamı vardı. Düzenli yemek karşılığında Güney kesiminin savunmasını üzerlerine almışlardı. Hepsi bu. Bu konuşulmamış anlaşmaya uygun olarak asker kaçakları da şimdiye kadar Kent Çukuru, Sunak Meydanı ve Önderler Konseyi ile pek az ilgilenmişler, ortak yaşamın mekanlarına pek seyrek gitmişlerdi. Fakat bugün büyük felaket sabahında belki de ilk kez büyük kalabalıklar halinde kampa geliyorlardı. Gelişlerinin en ufak bir amacı yoktu. Bir şeyler oluyor hissetmeleri bu tür insanların karışıklık ve dağınıklığa, aynı zamanda bir yenilik olan hiçliğe duydukları büyük istek buraya sürmüştü onları. Sunak Meydanı'nda günlük yaşamın herhangi bir meselesinin heyecanla görüşüldüğü sayısız toplantılar olmuştu. Toplantılar özellikle Terhaykazu'nun davalara baktığı cuma günleri yapılır, taraflar dışarıda seyircilerin önünde tartışmaya devam ederlerdi. Ancak bugün şimdiye kadarki en büyük kalabalıklardan daha farklı görünüyordu. Gerçi hala kadınlar çoğunluktaydı ama sabahın çok erken saatleri olmasına rağmen korkunç haberi alır almaz cepheden koşup gelen birçok savaşçı görünüyordu. Bir başka yeni görüntüde Terhaykazun'la başka pazarlık yapmadan kalma hakkını kullanarak yeni mezarlık yakınlarında kamp kuran Nunik'in sarsak tayfasıydı. Kent Çukuru'nda halk kaşık düşmanlarının çoğalmasına çok kızıyordu ama hiç yararı yoktu. Kurtulmak için bu çeteyi öldürmek gerekirdi. Şu an kalabalığa dilenciler de iç karartıcı renklerini katmışlardı. Son savaştan bu yana tamamen denetimsiz kalan, serçeler gibi zayıf, kurtlar gibi vahşi okul çocukları da havaya yükselen keskin gürültü bulutuyla yerini almıştı meydanda. Genel dehşet karmaşıklığını halkın en alt sınıfı, yoksul köylüler, hizmetçiler, çıraklar değil, küçük mülk sahipleri denebilecek belli bir orta sınıf belirliyordu. Kudurmuş gibi davranıyor, kasketlerini yere çalıp saçlarını başlarını yoluyor, umutsuzluk içinde çırpınıp duruyorlardı. Umutsuzluğa düşmelerinin nedeni kendilerini bekleyen açlık tehlikesi değil, zarara uğradıkları kuruntusuydu. Önderleri mallarını, ellerinde kalan son şeylerini yitirmelerine neden olmakla suçlayıp bağırmaktaydılar. Eğer sızlanmalarına inanılacak olsaydı, Osmanlı'nın yüz binlerce koyun ele geçirdikleri düşünülebilirdi. Küçük mülk sahiplerinin her biri kaybını fantastik rakamlarla açıklıyordu. Çalınan sürülerin çoktan bu yana ortak mülk olduğu, o nedenle tek tek kişilerin bir şey yitirmediği, köylerin zengin sürülerinin giderek azalarak son derece sınırlı miktarlara düştüğünü ve nihayet bütün bu feryatların tamamen yararsız ve çılgınca olduğunu düşünmüyorlar, düşünmek istemiyorlardı. Sızlanmalarında korku, gösteriş ve hezeyandan oluşan hastalıklı bir karışım vardı. Oskanya'nın ihanet kuruntusu gibi bu da çöküş belirtisiydi. Saçma olan giderek daha sinsice egemen oluyordu ruhlara. Darbenin uyuşturduğu daha dingin halk önce hantal bir suskunluk içindeydi. Korkulu sorularla yetkililerin düşüncelerini öğrenmeye çalışıyordu. Kendi telaşlarını kalabalıklara taşıyan küçük mülk sahipleri oldu. Muhtarlar şimdi onlarla mücadele etmek zorundaydılar. Tel Haykazun pirincin taşını ayıklamaları için muhtarları önden yollamıştı. Önderler Konseyi'nin yürütme komitesi olarak halkla ilişki kurmak onların göreviydi. Fakat muhtarlar pirinçten tek taş bile ayıklayamamışlardı. Kalabalık grupların arasına sıkışmış olarak her biri meydanda oradan oraya itiliyor, savunmama çabaları ise öfkeli gürültü arasında yitip gidiyordu. ''Tek suçlu sizsiniz, sizsiniz!'' Masum bir yalan belki de o an için kolaylık sağlayacaktı. Örneğin uğradıkları felakete rağmen ellerinde hala bir yere gizlenmiş halde yiyeceğinin bulunduğunun ima edilmesi, halktaki eski kayıtsızlığı yeniden canlandırabilirdi. Zira birkaç gün Musa Dağı için sonsuz bir zamandı. Yaşlılardan hiçbiri halkı hiç olmazsa bu an sükuneti sağlayacak, kurtuluş demek olan ümitsiz bir beklenti içine sokmayı akıl edememişti. Başka zamanlar zeki bir adam olan Thomas Kebusyan tamamen kendini kaybetmişti. Öğretmen Oskanya'nın etkisi altında öfkeyi başka hedefe yönlendirmek amacıyla en kötü, en tehlikeli çareye başvurdu. Kalabalık arasına ihanet sözcüğünü attı. Halk iyi zamanlarında insanların ve sözcüklerin ne ölçüde inanılır olduğunu pek iyi değerlendirebiliyor, sağlıklı bir eleştiriye tabi tutulabiliyordu. Öğretmen Oskanya'nı kimse pek ciddiye almazdı. Ama şimdi muhtarların yardımı sayesinde başarılı olmuştu. Olağan zamanlarda büyük laflara karşı eleştirel tavır alarak yaldızını kazıyan kitle felaket anlarında bu lafların kurbanı olur her zaman. Böyle zamanlarda belirsiz muğlak kavramlar hoşa gider. İhanet kavramı da böyle bir kavramdı. Bu kavramla gerçek bir olay arasında bağlantı kuran pek az insan vardı. Ama her şeye rağmen ihanet sözcüğü bütün düşmanca içgüdüleri açığa çıkarmış ve yönlendirmişti. Elbette muhtarların istediği yönde değil. Önderler, ileri gelenler ve kodamanların sadece kendilerini kurtarmak amacıyla halkı kurban etmek için anlaştıklarını söylüyordu halk. Musa Dağı çıkmalarının, böylece de kesin yok oluşu kabul etmelerinin sorumlusu onlardı. Halkın tek gerçek dostu Harutyun Nohutyan'dı. O ve cemaati doğuda yoksul insanlar olarak ama huzur içinde yaşıyorlardı şimdi. Önderler Konseyi'ne karşı yuh sesleri giderek daha da yoğunlaşmaktaydı. Halkın arasına karışan Güney Kalesi'nden gelenler, bütün bu karışıklığı kendilerini ilgilendirmeyen ama neşelendiren bir eğlence olarak görüyor gibiydiler. Fakat görüldükleri her yerde galeyan, asitli bir içkideki hava kabarcıkları gibi fışkırıyordu. Nihayet müdahale eden Aram Tomasya'nın yatıştırma çabaları da başarısız olmuştu. Sonuçları son derece cılız olan balık avcılığı, papazın kendi kuruntusu ve sabit fikriydi. Geleceği nasıl görünürse görünsün teknik ayrıntılarla dolu uzun bir konuşmayla balık mucizesine duyduğu inancı, ayaklanmış kalabalığı anlatmaya çalışmak, durumu tamamen yanlış değerlendirmek demekti. Bu işin sonucu herkesin malumuydu. Tomasya'nın açıklamalarına önce güldüler, sonra alay etmeye başladılar, en sonunda da papaz bir türlü vazgeçemediği için konuşmasını engellediler. Grup ve kümeler halinde sallanıp duran kalabalık bir yerlerden dürtülmüş olacak ki toplanıp hükümet barakasına doğru yürümeye başladı. Sadece sallanan yumruklar değildi görünen, orada burada yaba ve kürekler de ortaya çıkmıştı. Muhafızlar bedbeniz atmış halde namlularında Osmanlı'dan ele geçirilen süngüler takılı tüfeklerini kararsızlık içinde doğrultmuşlardı. Barakanın içinde ise hasta eczacıdan başka sadece hekim Bedros Nurhan Çavuş ve papaz Terhay Kazum vardı. Muhtarlarla Aram Tomasya'nın yenilgisinden sonra kendisini yeniden kuramaması haline bütün otoritenin yok olacağını bilen Terhay Kazum bunu başaracağından bir saniye bile kuşku duymamıştı. Gözleyen bir çekingenlikle soğuk kararlılığın tuhaf karışımını ifade eden gözleri kararmıştı. Eşiğe çıkıp nöbetçileri kenara iterek sanki kalabalığı görmüyormuş, sanki bunca insan havaymış gibi kitlenin ortasına daldı. Davranışında herhangi bir gerginlik, herhangi bir zorlama yoktu. Her zamanki gibi başı biraz öne eğik, elleri kisvenin kollarına gizlenmiş, kapalı ve hafif üşürmüş gibiydi. Kalabalığın ilk katmanı çeşitli insan tiplerinden oluşuyordu. Çoğunlukla kadınlar, mızmızlanan birkaç mülk sahibi, birkaç asker kaçağı bozuntusu ve karışıklığın baş kışkırtıcıları, durumdan en çok zevk duyan gençler. Terhay Kazu'nun kayıtsız adımları karşısında hepsi yana çekiliyordu şimdi. Özellikle kadınlar papazın çevresine yaydığı büyüleyici saygınlık duygusunu engelleyemiyorlardı. Arslan Nurhan silahlı adamlarıyla birlikte insanların açtığı yolun papazın arkasından kapanmaması için ileri çıkmıştı hemen. Ne var ki bu desteğe gerek yoktu. Sessiz Terhay Kazu'nun her adımı yeni yollar açıyordu kendisine. Şaşkınlık yarattı ve bütün gözlerde ne istiyor acaba, ne yapacak sorusunu gündeme getirerek merak sayesinde her türlü fanatik davranışı engellediği açıktı. Papaz ölçülü hızla sunağa varmış, ilk basamakta durup kalabalığa yüzünü dönmüştü. Hızla değil, neredeyse rahat bir tavırla. Kitle, hepsi tanrı korkusuyla dolu Ermeni kadın ve erkekleri, bakışlarını gümüşten yapılmış çarmıha girilmiş İsa heykelinin, kutsal eşyaların durduğu yerin, ayaklı kupanın, örtüler ve birçok şamdanın parıldayıp durduğu kutsal yapıya çevirmişlerdi. Güneş ışıkları sunağın arkasında, kayın ağacı yapraklarının oluşturduğu yüksek duvar boyunca parmak şeklinde yansıyıp duruyordu. Gölgede duran Terhay Kazu'nun iki yanında ışık nöbet tutuyordu sanki. Papaz sadece halk seçiminin verdiği otoriteye değil, tanrısal yüce bir otoriteye dayanmaktaydı. Sesini yükseltmesi bile gerekmedi, çünkü merak aniden sessiz kılmıştı ortalığı. Büyük bir felaket oldu. Bunu açıklı bir törensellikle değil, neredeyse kayıtsız söylemişti. Ve sizler felakete karşı isyan edip, sanki en ufak bir yararı olabilirmiş gibi suçlu arıyorsunuz. Musa Dağ'a gelmeden önce 31 günden bu yana bir gece bile doğru dürüst uyumadan sizler için çabalayan o adamları seçtiniz. Benim gibi sizler de aranızda onlar kadar uygun kimsenin bulunmadığını biliyorsunuz. Yaşamınızdan hoşnut olmamanızı anlıyorum, ben de değilim. Ancak kimse tarafından zorlanmadan gönüllü olarak Nokhudiyan'la sürgünlere değil, Damlacığa çıkma kararı aldınız. Ama şimdi bu karardan pişmanlık duyuyorsanız beni iyi dinleyin. Nasıl karar verdiyseniz yine öyle gönüllü olarak değiştirebilirsiniz. Bir çare var. Konuşmasına bu noktada ara vermiş, ses tonunu değiştirmeden devam etmişti. Bir çaremiz var. Sizler şu an meydanda toplanan sizler çoğunluksunuz. Ama siperdekileri de çağırtacağım. Osmanlı'ya teslim olalım. Görev verirseniz sizin adınıza hemen bugün yoğun olağa inmeye hazırım. Bunu isteyen kolunu kaldırsın. Küçümseyici bir kayıtsızlık içinde iki dakika bekledi. Sessizlik hiç bozulmamış, tek bir el bile hareket etmemişti. Bunun üzerine sunağın en üst basamağına çıkan papazın sesi meydanda gürlemeye başladı. Görüyorum ki bir tek kişi bile teslim olmak istemiyor. Öyleyse disiplin ve düzene karşı gelinmemesi gerektiğini kafanıza koymalısınız. Sükunet içinde olmalıyız, duydunuz mu? Sükunet. Tırnaklarımızdan başka yiyecek bir şeyimiz olmasa bile. Bizim açımızdan sadece bir tek ihanet vardır, düzensizlik ve disiplinsizlik. Bu ihaneti işleyen cezasını çekecek, buna emin olabilirsiniz. Yemin ederim ki çekecek. Evet, şimdi yeniden işinizin başına dönme zamanı geldi. Biz gerekeni yapacağız. Şimdilik her şey eskisi gibi kalacak. Yaramaz çocukların terbiye edilmesine benziyordu. Fakat şu anda bundan başka doğru yoktu. Terhay Kazu'nun konuşmasıyla hiçbir şey değişmemiş olmasına rağmen hiçbir ses, hiçbir sataşma, hiçbir suçlama duyulmamıştı. Şamatacılar, fesatçılar bile şaşırmış, sus pus kesilmişlerdi. Zincirlerinden boşanmış duygularla düzen ve teslimiyet soğuk duş etkisi yapmıştı. Terhay Kazu'nun sözlerine rağmen kitle henüz sunak meydanından ayrılmayı düşünmüyor gibiydi. Papazın işareti üzerine Nurhan Çavuş takımıyla zincir oluşturarak kalabalığı bazen iyilikle ikna edip, bazen kaba şakalarla, bazen de en kaba dürtüklemelerle geriye itmiş, kulübelere giden yola sokmuştu. Bu arada gönüllü yardımcılar da polise katılmıştı. Haykazu'nun konuşması yoğun heyecanı yok ettiği için meydanın boşaltılması kolay oldu. Halk bağırıp çağıran gruplar halinde işinin başına dönmekteydi. Günlük hayat yaşanan dehşete rağmen alışılmış seyrini almaya başlamıştı. Nöbetçiler nihayet her türlü çatışmadan uzak, acımasız gerçekliği ele alacak toplantının yeni gösterilerle rahatsız edilmemesi için sokak başlarını tutmuşlardı. Terhay Kazun hala sunaktan boş meydana bakmaktaydı. En küçük bir huzursuzlukta kanlı cezalandırmalarla müdahale edecek çok güçlü bir iç ordu kurmak doğru olmaz mıydı acaba? Bir el hareketiyle reddetti kendi düşüncesini. Korku yaymanın ne faydası vardı ki? Kendiliğinden çözülme gerçek açlıkla birlikte günden güne engellenemez biçimde ilerleyecekti nasılsa. Ermenilerin işini bitirmek için Türklerin yeniden saldırmaları gerekmezdi. Şu korkunç soru da yersizdi artık. Daha ne kadar sürecek? Yanıtlar bir elin parmağıyla sayılabilirdi. Bu durumda umut edilecek tek şey Tanrı'nın yardımıydı. İsrailoğullarının 40 yıl çölde dolaşmaları gibi. Fakat Tanrı da seçilmiş halka karşı pek eli açık olmamıştı. Ancak daha aynı gün acı veren umut umutsuzluk gelgidi içinde insanları biraz cesaretlendiren beklenmedik bir olay yaşandı. Sonucu başarısız da olsa bu olayı mucize olarak adlandırmak pek isabetsiz olmaz. Stepan'ın ölümünden hemen sonra doktor karısının Juliet'in bakımını tamamen üstlenmesi için öteki görevlerinden azat ederek hasta çadırına göndermişti. Yorulmak nedir bilmeyen Antaram hem hastane barakasında hem de bulaşıcı hastalık ormanında bütün işleri gördüğü için Bedros Altuni büyük özveride bulunmuş oluyordu. Bu özverinin nedeni İskuhi'ydi. Uzun süren hasta bakımı nedeniyle sadece bu değil, gölgenin gölgesi haline gelmişti. Böylesine zayıf birinin her zaman hareketli olması, durup dinlenmeden çalışması şaşırtıcıydı. Her an çok yakınında bulunmasına rağmen hastalığı hala kapmamış, en azından şimdilik, İskuhi'nin ne kadar dirençli olduğunu kanıtlıyordu. Mayrik Antaram'ın hasta çadırına gönderilmesinin ikinci nedeni ise ahlakiydi. Üçlünün yakışıksız yaşamı herkesin uygun göreceği dörtlü yaşama dönüştürülmeliydi. Hastanın çadırında artık yeni bakıcı kalıyordu. İskuhi Hofsanna'nın terk ettiği çadıra taşınmıştı. Juliet kalpleri hastalığa dayanan hastalardandı. Karısının durumunun yavaş yavaş hayata dönme eğilimi gösterdiğine emin olduktan sonra Gabriel ona derinden acımaya başlamıştı. Fransa'nın zafer çanlarının çaldığı düşleri görürken ölseydi, iyileşmenin getireceği acılara dayanmak zorunda kalmasaydı ne kadar mutlu olacaktı kadın. Bunun ötesinde Juliet'in kendine gelişi özel bir durum gösteriyordu. Kritik saatlerden sonra yeniden kendinden geçmiş, daha doğrusu tamamen uyuşuk bir güçsüzlük kendini göstermişti. Ateşi yüksekken durmadan beslenen Juliet şimdi direniyor, daha doğrusu katı cansız vücudu her türlü beslenme çabasına karşı çıkıyordu. Ancak enerjik ve güçlü Antaram vazgeçmiyor, zavallı kadını süt ve elde kalan başka malzemelerle hazırladığı yiyecekleri yutmaya zorluyor, bunun dışında vücudunun çeşitli yerlerine soğuk havlular sararak, masaj yaparak hastayı uyandırmaya çalışıyordu. Çabası yavaş yavaş sonuç vermekteydi. Juliet'in hareketsiz gözlerini gerçek dünyaya yeniden açacağı o gün de gelecekti. Ama henüz hiç konuşmuyor, hiçbir şey sormuyor, hiçbir şey istemiyordu. Büyük ihtimalle istemeyerek terk ettiği tam bilinçsizliğin o menekşe rengi okyanusunu özlüyordu. Mayrik Antaram durmadan konuşarak kadını tahrik ediyor, yaşama geri döndürmeye çalışıyordu. Juliet'in ruhu gerçekten zarar görmüştü ya da bu çabaların karşısına kendisine dokunabilecek her şeyden korkuyla kaçınan ince bir anlamazlık zırhı koyuyordu. Gabriel'i ilk gördüğünde tanıdığını çok belirgin biçimde göstermiş olmasına rağmen şimdi adam yanına geldiğinde yüz ifadesi hiç değişmemişti. Yüksek ateşten kaynaklanan canlı allık çekildikten sonra bu güzel yüze ne olmuştu böyle? Kül gibi renksiz, kurumuş, salkım saçak saçları solmuş muydu, kırlaşmış mıydı, anlaşılmıyordu. Öne çıkmış alnının iki yanında şakakları iki derin çukur oluşturmuştu. Derisi iltihaplanarak kırmızılaşmış, kaba bir burnun son derece çirkin öne fırladığı zavallı kuru kafayı elmacık kemikleri ikiye ayırmıştı. Gabriel'in avcunun içindeki küçücük eli kemikten değil, bükülebilir kıkırdaktan yapılmıştı sanki. Juliet'in eli miydi bu? O büyük, sıcak, sert el. Yabancı bulduğu bu yeni insan karşısında tutuklaşmıştı. Nihayet atlattın şeri. Birkaç gün daha, sonra her şey düzelecek. Tüylerini ürpertmişti sözcükler. Kadın gözlerini dikmiş hiçbir şey söylemeden bakıyordu. Cılız, çirkin bu hasta kadında Juliet'e benzeyen tek yan yoktu. Geçmiş zaman silinip gitmişti yaşamından. Yüreklendirmek istercesine gülümsemeye çalıştı. Çok zor ama umarım seni yeterince besleyebiliriz. Gözlerinde hiçbir hala belirgin ve uyanıktı. Bu hiçliğin arkasında ise adamın sözlerinin dünya yıkılmadan önce kendisini koruyan kabuğu kırabileceği korkusu gizlenmişti. Juliet hiçbir şey duymuyor gibiydi. Gabriel dışarıya çıktı. Artık zamanın büyük kısmını şeyh çadırında geçiriyordu. İnsanların bakışlarına tahammül edemediği için komutanlık görevlerini de ihmal etmekteydi. Avakyan günde 3 kez durumu rapor etmek için geliyor, komutan en ufak bir ilgi belirtisi göstermeden sessizce dinliyordu. Artık neredeyse hiç çadırdan çıkmamaktaydı. Sadece kapalı mekanlarda, karanlıkta ya da en azından loş ortamlarda taşıyabiliyordu yaşamı. Gün ortalarına kadar bir aşağı bir yukarı yürüyor ya da Stepan'ın yatağına uzanıp bir saat bile uyumadan yatıyordu. Oğlunun cesedi henüz toprağın üzerinde beklerken görüntüsünü yakalamaya çalışmış ama bir türlü başaramamıştı. Fakat şimdi damlacığın ince toprak tabakası altında bir gece bir gündür yattığı şu anda çocuk çağrılmadan her an gözünün önüne geliyordu. Adam hareket etmeden sırt üstü yatmış halde karşılıyordu oğlunu. Ölümün bu safhasında Stepan nurlu bir görüntü içinde değildi. Tersine her defasında kanlı bedenini getiriyordu beraberinde. Babasını teselli etmeye, hatta çok fazla acı çekmeden onun kollarında öldüğünü söylemeye hiç niyeti yoktu. Bagratyan'a 40 yarasından her birini, sırtındaki geniş süngü ve bıçak yaralarını, boynunu parçalayan dipçik darbesini, en korkuncu da kesilen boynunu gösteriyordu. Sanki babasından aldığı kanı yoğun olup kilise meydanında akıtmakla değil, soyunu sonsuzluğa kadar sürdürmekle görevli, alçakça işkence edilmiş çocuk bedenini unutmadan önce hesaplaşmak istiyormuş gibi bir türlü vazgeçmiyordu kanlı gelişlerinden. Gabriel 40 yaranın her birini sonuna kadar hissetmek istiyor, birini unutunca kendinden nefret ediyordu. Etine giren, derisini, sinirlerini, kaslarını yakarak kesip kemiğe dayanan çeliği hissediyordu içinde. Dipçiğin ince çocuk ensesini ezmesini yaşıyordu kendi ensesinde. Kendi gerçeklikleri içinde suçluluk duygusunun sisli saldırılarından daha hayırlı olan bu acılı deneyleri sürekli tekrarlıyordu. Her köşe bucağı parmaklarıyla dokunarak yanılmadan bulan bir kör, evinde kendisini nasıl hissediyorsa, Bagratyan da acısının içinde öyle evinde hissediyordu kendisini. Stepan'ın geldiği zamanlar İskuhi'yi de istemiyordu yanında. Ama ölmüş çocuğun olmadığı saatlerde kızın yanında olmasını, elini çıplak kalbinin üzerine koymasını seviyordu. Böyle durumlarda birkaç dakika uyuduğu bile oluyordu. Adamın gözleri kapalıydı. Ama İskuhi elinin altında boğuk kalp atışlarının nasıl ürkekleştiğini hissetmişti. Sesi çok uzaklardan gelir gibiydi. İskuhi, bunu hak etmek için ne yaptın? Kurtulup Paris'te ya da başka yerde yaşayan birçok kişi var. İskuhi adamın kalbinin üzerine duran eline yaklaştırdı başını. Ben mi? Ben iyiyim. Bütün kötülükler seni buldu. Mutluyum ve şu an mutlu olduğum için kendimden nefret ediyorum. Kızın iri gözlerinin gölgelediği bir damlacık kalmış beyaz yüzüne baktı. Dudakları olağanüstü kırmızıydı. İskuhi'nin görüntüsü Stepan'ınkiyle karışmaya başlayınca gözlerini kapadı. İskuhi adamın kalbinden elini yavaşça çekmişti. ''Ne olacak şimdi? Ona söyleyecek misin? Ne zaman?'' Önce bu zor soruyu yanıtlamak istemiyormuş gibiydi. Sonra birden doğruldu. ''Bu benim gücüme bağlı.'' Gabriel gücünü göstermek için hemen fırsat bulmuştu. Mayrik Antaram onu ve İskuhi'yi çağırıyordu. Juliet ilk kez oturmaya çalışmış, bir de tarak istemişti. Hasta kadının gözleri Gabriel'i tanıyınca korkuyla titredi. Ellerini hem onu kavramak hem de reddetmek istermiş gibi kaldırmıştı. Şişmiş boğazından gelen sesine henüz egemen değildi. ''Birlikte yaşadık biz. Sen, çok uzun.'' Adam dikkatle saçlarını okşuyordu. Sanki gerçeği uyandırmak istemiyormuş gibi çok yavaş konuşuyordu Juliet. ''Ya Stepan? Stepan nerede?'' ''Sakin ol Juliet. Onu yakında göremeyecek miyim?'' ''Yakında görebileceğini umuyorum.'' ''Peki neden? Şimdi göremiyorum. Sadece perdenin arkasından.'' ''Şimdi göremezsin Juliet. Daha çok erken.'' ''Çok erken? Ne zaman hepimiz bir arada olacağız? Ne zaman buradan gideceğiz? Belki önümüzdeki günlerde. Biraz daha beklemek zorundasın Juliet.'' Kadın geriye kayıp yana döndü. Bir an ağlama nöbeti geçirmişti sanki. Bedeni iki kez uzun bir kasılmayla sarsıldı. Sonra gözlerine bugün hayata döndüğünde görülen o boş ve hoşnut ifade yerleşti.